Kardeşler hepinize esenlik olsun. Bugün de yine Samuel bölümüne kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz Samuel'den seri vaazlar veriyoruz. Ve gerçekten 1. Samuel kitabında yani Tanrı'nın kilisesi için bizim için çok harika öğütleri, dersleri var. Bunu almaya çalışıyoruz ve bugün Samuel 4. bölüme bakacağız. Bu 4. bölüm gerçekten çok enteresan bir bölüm ve Tanrı halkını aslında korkutan ve uyandıran da bir bölüm. O yüzden de bu sözler gerçekten hepimize de hitap edeceğini düşünüyorum. İki tane çocuk, 7-8 yaşlarında. Bunlar sürekli kilisede yaramazlık yapan çocuklar, sürekli bağırıp çağırıp yani kiliseyi alt üst eden çocuklar ve her türlü yaramazlığın altından da problemin altından da hep bu çocuklar çıkıyor. Artık böyle gına getirmişler yani oradaki insanlara ve yine çocuklar böyle bir gün terbiyesizlik yaptığı zaman kilisenin pastörü çocukları kenara çekiyor. Ve onlara Tanrı'nın yani varlığını göstermek istiyor aslında. Diyor ki Tanrı nerede diyor. Çocuklar tabii ki böyle bir korkuyorlar. Daha doğrusu birisiyle onu konuşuyor. Diğer çocuk dışarıda bekliyor pardon. Ve Tanrı nerede diye çocuğa soruyor. Çocuk cevap veremiyor. Tanrı nerede diye bu sefer biraz daha kızmış bir şekilde soruyor. Ve çocuk böyle eli ayağı titriyor, korkuyor. Ondan sonra üçüncü defa sorduğunda pastör, çocuk oradan hemen kaçarak dışarıya çıkıyor. Abisini buluyor diyor ki hadi hadi diyor başımız çok büyük dertte diyor. Bu sefer diyor Tanrı diyor kaybolmuş bizden buluyorlar diyor. Yani kilisede Tanrı kaybolabilir mi? Kilisede Tanrı kaybolabilir mi? Yani komik geliyor kulağa ama aslında 1. Samuel 4. bölüm tam da bunu anlatan bölümlerden birisi. Tanrı'nın bu bölüme baktığımız zaman ne görüyoruz? Tanrı'nın halkı var. Yani tapınak var. İnsanlar o tapınağa gidip ibadet ediyorlar. Yani çığlıklar var. Pastör var. Sandık var. Tanrı'nın antlaşma sandığı var. Ama görüyoruz ki orada Tanrı yok. Ve bu bölümün sonunda tek bir kelime aslında yankılanıyor. O da ikavot. İkavot. Yani yücelik Tanrı halkından ayrıldı. Yücelik yani Tanrı oradan ayrıldı sözü. Ve gerçekten bu bölümde en sonunda Tanrı'nın görkeminin oradan ayrıldığını görüyoruz. Ve sormamız gereken aslında soru şu. Din içerisinde, inanç içerisinde Tanrı kaybolabilir mi? Eğer kaybolabiliyorsa biz bunu nasıl yapıyoruz? Tanrı'yı nasıl bulunduğumuz yerden uzaklaştırabiliriz? Kutsal kitaba baktığımız zaman bir şey görüyoruz ki Tanrı ta yaratılıştan itibaren İnsanı yarattığı zaman bir amaç için yaratıyor değil mi? Amacı nedir? Yüceliğini aslında yansıtmak. Çünkü Yeşaya peygamber yani bir ayette diyor ki yüceliğim için yarattığım halkım diye Tanrı'nın hitap ettiğini söylüyor. Yüceliğim için yarattığım halkım. Yani Tanrı insanı yüceliği için yaratmıştır. İlişki kurmak için ve onunla birlikte yaşamak için yaratmıştır. Yüceliğini yarattığı insanda Tanrı ne yapmak ister? Sergilemek ister. O yüzden de Tanrı insanı yaratırken ne diyor kutsal kitap? Kendi suretinde ve benzeyişinde yaratmıştır değil mi? Yani bu suret ve benzeyiş fiziksel bir suret, fiziksel bir benzeyiş değil. Ruhsal bir benzeyiş. Ruhsal bir suret. Tanrı düşünebilen bir varlıktır. İnsanı da düşünebilen bir varlık olarak yaratmıştır. Tanrı duyguları olan bir varlıktır. İnsanı da duygusal bir varlık olarak yaratmıştır. Tanrı özgür iradeli bir varlıktır. İnsanı da özgür iradeli bir varlık olarak yaratmıştır. Yani Tanrı insanı kendi suretinde ve benzeyişinde yaratmıştır. Ve insanı yaratmasının amacı da o sureti, o benzeyişi, o Tanrı'nın karakterini, yüceliğini, görkemini yansıtmasıdır değil mi? Kutsal kitapta Tanrı'nın yaratılış amacı budur. Ve aynı şekilde Tanrı eski antlaşmaya baktığımız zaman İsrail halkını diğer bütün ulusların arasından bu amaçla seçtiğini görüyoruz. Çıkış bölümüne baktığımızda, Mısır'dan çıkış bölümüne baktığımızda Tanrı halkına diyor ki siz diyor diğer uluslardan daha iyi olduğunuz için, daha üstün olduğunuz için ya da daha kalabalık olduğunuz için, daha iyi olduğunuz için ben sizi seçmedim. Sizde yüceliğimi yansıtmak için ve sizin aracılığınızla etraftaki ulusların benim yüceliğimi görmeleri için sizi yarattım diyor. Sizi seçtim diyor. Yani Tanrı'nın İsrail'i seçmesinin amacı bu. Yoksa İsrail'i diğer uluslardan ayıran başka hiçbir özellik yoktu. Aynı şekilde bugün Tanrı da ne yaptı? Bizi seçti değil mi? Biz onun halkıyız. Biz onun kilisesiyiz. Biz onun ailesindeki çocuklarıyız. Ve bizi diğer insanlardan ayıran fark nedir? Onlardan daha iyi olduğumuz için mi? Yok. Aynı onlar gibi günahkardık. Onlar gibi Tanrı'dan uzaktık. Yani bizi diğer insanlardan ayıran tek bir özelliğimiz varsa o da Tanrı'nın bizi seçmiş olması, aramızda yaşıyor olması, içimizde ruhunun olması ve bizi de yüceliği için seçmiş olmasıdır. Başka hiçbir bizi diğer uluslardan ve insanlardan ayıran fark yoktur. O zaman Tanrı'nın görmek istediği şey nedir? Gerek yarattığı insanda, gerekse seçtiği halkında onun yüceliğini en mükemmel şekilde yansıtmamız. Peki İsrail halkı bunu yapabildi mi? Kutsal kitaba baktığımız zaman birçok yerde bunu yapabildiklerini görüyoruz Tanrı'nın ruhu aracılığıyla. Ta Mısır'dan çıktıklarında hatırlarsanız Tanrı'nın ruhu onları ne yaptı? Vaat edilen topraklara kadar getirdi ve o zamana kadar da onların arasında yüceliğini, görkemini gösterdi ve onları yasasıyla ne yaptı? Eğitti ve gerçekten kendisi için bir halk haline getirdi. Ama o halk vaat edilen topraklara yerleştiklerinde rahata, huzura ve bolluğa kavuştuklarında ne yapmaya başladılar? O bolluğun, o rahatın, o esenliğin kendilerine sağlayanın Tanrı olduğunu unutup başka şeylere odaklanmaya ve yaşamlarına başka şeyleri sokmaya başladılar. Başka ulusların ilahlarına tapınmaya ve aynı zamanda onlarla birlikte onlar gibi yaşamaya başladılar. Ve görüyoruz ki halkın içine birçok günahlar giriyor. Ve halk ne yapıyor? Tanrı'dan uzaklaşıyor. Ve sadece halk mı Tanrı'dan uzaklaşıyor? Hayır. Çünkü geçtiğimiz bölümlerde gördük ki aynı zamanda tapınak da yozlaşmıştı değil mi? İnsanların Tanrı'ya yaklaşması gereken yerde günah yuvası haline gelmişti. İnsanları Tanrı'ya yaklaştırması gereken rahipler, kahinler, tapınakta hizmet edenler yolsuzluk, haksızlık ve ahlaksızlık peşinde koşuyorlardı. Hofni ve Pinhas gibi, Eli'nin oğulları gibi değil mi? Tapınak da yozlaşmıştı. Ve bakıyoruz ki halk Tanrı'nın buyruğundan ayrılmış, Tanrı'nın sözünden ayrılmış ve Tanrı'nın yüceliğini hiçbir şekilde yansıtamaz bir duruma geliyor. Ve ondan sonra ne görüyoruz? Bu halk daha önce defalarca girdikleri savaşta zafer kazanan bu halk, Tanrı'nın ruhuyla, Tanrı'nın gücüyle zafer kazanan bu halk, girdikleri savaşları kaybetmeye başladıklarını görüyoruz. Buraya baktığımızda, 1. Samuel 4. bölüme baktığımızda hemen bu olay karşımıza çıkıyor. Ne görüyoruz burada? İsraillilerle Filistinliler aynı bölgede ve Filistinliler İsraillilere saldırmak ve onları yok etmek istiyorlar. Ve bunun üzerine Eben Ezer denilen bir yerde her iki grup da ordugah kuruyor. Ve orada yani Filistinlilerle İsrailliler savaşmaya başlıyorlar. Ve o savaşta Filistinliler ne yapıyor? İsraillileri bozguna uğratıyor. Bu ayetlerde de gördüğünüz gibi bozguna uğratıyorlar ve 1000 kişi orada İsraillilerden ölüyor. Ve savaşı oradaki o savaşı kaybediyorlar. O girdikleri savaşı kaybediyorlar. Ve daha sonra bu savaşı kaybettiklerinde ne görüyoruz? Bütün liderler ve halkın ileri gelenleri, halk toplanmış, soru soruyorlar, kendilerini sorguluyorlar. Diyorlar ki ya biz bu savaşı neden kaybettik? Neden bugün Rab bizi Filistinlilerin önünde bozguna uğrattı? Üçüncü ayette görüyoruz. Aslında buraya baktığımız zaman, doğru bir soru sorduklarını görüyoruz değil mi? Doğru bir soru soruyorlar. Ya bugün biz neden bu girdiğimiz savaşı kaybettik? Neden bugün başarısız olduk? Yani bu soru doğru bir soru ama soruya verdikleri cevap, yani bu soruna getirdikleri cevap yanlış. Ve burada onu görüyoruz. Biz de aynı şekilde eğer içinde bulunduğumuz zaferleri, savaşları kazanmak istiyorsak, ilk önce bu soruyu sormamız lazım. Neden? Ve neden sorusunu da doğru bir şekilde cevaplamamız lazım. Ve buraya baktığımız zaman, burada aslında Tanrı'nın halkını sarsan bir bölüm olduğunu görüyoruz. Yani bu bölüme baktığımızda, bu ayetlere baktığımızda görüyoruz ki, Tanrı'ya ait olan her şeye sahip olup, Tanrı'yı kaybetmek mümkündür. Tanrı'ya ait olan, Tanrı'yı simgeleyen şeylere sahip olup, Tanrı'yı kaybetmek mümkündür. Gerek bu, gerekse bunun önceki bölümlere baktığımızda görüyoruz ki, halk gerek sözlerinde, gerekse uygulamalarında olsun, Tanrı'yı reddetmiyorlar değil mi? Tanrı'yı kabul ediyorlar. Biz artık bu Tanrı'ya inanmıyoruz. Onun yasasını istemiyoruz. Onun egemenliğini, onun krallığını kabul etmiyoruz demiyorlar. Yani hala bu halkın yani düzenli bir şekilde tapınağa gittiğini görüyoruz. Şabat kutladığını görüyoruz. Bayramlar kutladıklarını görüyoruz değil mi? Hala dualar ettiklerini görüyoruz. Hala yasayı okuyorlar, ibadete devam ediyorlar, kurbanlar kesiyorlar. Hala antlaşma sandığı Tanrı'nın tapınağında duruyor ama Tanrı yok aralarında. İsrail halkı her ne kadar vaat edilen topraklara yerleşmiş olsalar da tam olarak hala orada egemenlik süremediler. Ve hala orada onları yok etmek isteyen düşmanları var değil mi? Ve Filistinliler de o düşmanlardan birisi. Onları yok etmek için sürekli fırsat kolluyorlar. Sürekli saldırmak ve yok etmek istiyorlar. Ve bu bölümde gördüğümüz şey İsrail onlarla birlikte savaşa giriyor ve yenilgiye uğruyor. Ve orada 4000 askerin öldüğünü görüyoruz. Ve bu büyük bir travma onlar için. Ve bu yenilginin ardından o halkın ileri gelenleri ve halk toplanıp diyorlar ki Rab neden Filistinliler önünde bizi bozguna uğrattı? Yani bu soru aslında ilk başta çok ruhsal görünebilir ve soru teolojik olarak da aslında yanlış bir soru değil. Tam tersine sorulması gereken doğru bir soru. Ama dikkat edin bu sorunun devamı tövbe değildir. Kendi düşüncelerine göre aslında bir çözüm arayışı içerisindeler değil mi? Tanrı'ya dönmüyorlar bu soruyu sorduktan sonra. Tanrı'nın yüzünü aramıyorlar bu soruyu sorduktan sonra. Ne yapıyorlar? Hiç kimse çıkıp da biz yanlış yoldayız. Ya aramızda ciddi günahlar var. Tanrı'nın kutsallığını hafife aldık. Tanrı'nın yasasını, Tanrı'nın sözünü çiğniyoruz. Bu yüzden savaşı kaybettik. Bu yüzden başarılı olamadık. Hadi hep birlikte şimdi Tanrı'nın yüzünü arayalım. Tanrı'ya dönelim. O kutsal olan Tanrı'nın önünde tövbe ederek, yani biz onunla aramızdaki ilişkiyi düzeltelim demiyorlar. Çözüm olarak ne yapıyorlar? Bakın, çözüm olarak yaptıkları şey nedir? Diyorlar ki, gidelim Şilo'daki Rabbin tapınağından Rabbin antlaşma sandığını getirelim. Savaşta en ön sırada, yani o sandıkla birlikte savaşa girersek o zaman kazanacağız. Yani Rabbin antlaşma sandığı bizimle birlikte olursa bu savaşı kazanacağız. Çünkü onlar geçmişteki aslında zaferleri hatırlıyorlar değil mi? Hatırlarsanız eski antlaşmada bunu defalarca görüyoruz. Çölde, yani onlar susuz kaldıklarında Tanrı su sağladı. Aç kaldıklarında Tanrı gökten man yağdırdı. Yolculuklarında Tanrı onlara rehberlik etti. Rehberlik ederken en önde ne vardı? Levili kahinler Tanrı'nın antlaşma sandığını ne yapıyorlardı? Taşıyorlardı. Yani bir nevi antlaşma sandığı neyi simgeliyordu? Tanrı'nın varlığını değil mi? Tanrı'nın egemenliğini. Yani Tanrı bizim aramızda, biz onun halkıyız ve bizi o yönetir, bizi o yönlendirir, bizi o götürür nereye gitmek istiyorsak diyerek Tanrı'nın antlaşma sandığını yüklenirlerdi ve ne yapardı? Tanrı onlara rehberlik ederdi. Ve çölde defalarca düşmanlarına karşı girdikleri savaşta Tanrı ne yaptı? Onlara zafer verdi. Neden? Çünkü antlaşma sandığı orada. Tanrı onların arasında. Aynı şekilde Eriha nehrine geldiklerinde hatırlıyor musunuz? Önlerinde geçmeleri gereken bir nehir var. Ve geçmeleri mümkün değil. Ve kahinler ne yaptılar? Antlaşma sandığını yüklenip o suya adım attıkları anda, yani suyun ikiye ayrıldığını görüyoruz tıpkı Kızıldeniz gibi. Antlaşma sandığı Tanrı'nın varlığının simgesiydi. Tanrı'nın onlarla birlikte olduğunun simgesiydi. Ve onların aklına bu geliyor. Yani diyorlar ki, ya biz bu savaşı kaybettik çünkü Tanrı'nın sandığı bizimle birlikte değil. Antlaşma sandığını hemen gidip tapınaktan getirelim. O zaman ne yapacağız? Bu savaşı kazanacağız. O zaman Tanrı düşmanlarımızı ayaklarımızın altına serecek. Ve bunu yapıyorlar. Yani sandık aracılığıyla savaşı kazanacaklarını düşündüler. Ve gidip sandığı getirelim diyerek, yani Tanrı'yı bir nevi manipüle edebileceklerini düşündüler. Hani sandık gelirse, yani sandık aramızda olursa Tanrı da sanki orada olmak zorunda kalacak. Neden? Çünkü o Tanrı'nın tahtı değil mi? Tanrı'nın simgesi. Tanrı'yı manipüle etmeye çalıştılar. Ve bakın ayette diyor ki antlaşma sandığını Şilo'dan getirelim ki, yani Tanrı düşmanlarımızdan bizi kurtarsın. Yani sandık eğer savaş alanında olursa Tanrı bize zafer vermek zorunda kalacak. Tanrı bize zafer vermek zorunda kalacak. Samuel peygamber. Yani gidip de Samuel'e danışmıyorlar. Ya Samuel, sen Tanrı'nın sesini işiten adamsın. Yani bir sor bakalım ya, biz neden kaybettik? Tanrı ne diyor bu konuda? Tanrı'nın cevabı nedir? Sormuyorlar. Ve aynı şekilde Tanrı'ya danışmıyorlar. Savaş alanına götürerek sandığı Tanrı'dan zafer alabileceklerini düşünüyorlar. Aslında onlara eskiden baktığımız zaman da zafer kazandıran bu sandık değil. Yani bu sandığın temsil ettiği kutsal Tanrı'nın olduğunu ne yapıyorlar? Aslında unutuyorlar değil mi? Sandığa saygı gösterdiler. Bakın buraya baktığımız zaman gereken değeri verdiler. Ama onun temsil ettiği Tanrı'yı görmezlikten geldiler. Onun kutsallığını hiçe saydılar. Yasasına itaatsizlik ettiler. Sandığa bağlandılar ama Tanrı'dan koptular. Sandığı önemsediler ama Tanrı'yı ihmal ettiler. Artık onlar için kutsal olan nedir? Antlaşma sandığıdır. Tanrı değildir. Tanrı'nın varlığının işareti olan şey ne oluyor burada görüyoruz? Tanrı'nın yerine geçiyor değil mi? Tanrı'nın varlığını bir sembole indirgersek, yani semboller kalır ama Tanrı gider. Aslında burada eski antlaşmanın en önemli sorusu devreye giriyor. En önemli sorusu nedir eski antlaşmanın? Tanrı bizimle mi değil mi? Eğer Tanrı bizimle ise o zaman gidelim. Ama Tanrı bizimle değilse o zaman biz hiçbir şekilde başarılı olamayacağız. Hatırlıyor musunuz Musa'yı? Musa o halkı çölde götürürken halk isyan ettiğinde ve orada şikayet etmeye başladığında Tanrı kızıyor değil mi? Ve Musa'ya diyor ki sen diyor halkı al git ben diyor sizinle gelmeyeceğim. O zaman Musa ne diyor Tanrı'ya? Rab diyor eğer varlığın bize eşlik etmeyecekse bizi buradan çıkarma. Çünkü bizi diyor diğer uluslardan ayıran tek şey senin varlığının aramızda olmasıdır. Bakın Musa orada ne yapıyor? Tanrı ona hadi halkımı al götür dediği zaman yok ya ben sensiz de giderim demiyor. Diyor ki sen yoksan diyor biz bir hiçiz. Sen varsan o zaman biz zafer kazanabiliriz. Sen varsan sen bizimle birlikteysen o zaman biz gerçekten başarabiliriz. Ve burada halk bunu sormuyor. Yani Tanrı bizimle mi değil mi diye sormuyorlar. Ne yapmaya çalışıyorlar? Tanrı'yı kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar. Yani ben Tanrı'nın tarafında mıyım diye sormak yerine Tanrı'yı kendi taraflarına, kendi işlerine, kendi hayatlarına istediği gibi yani sokmaya ve bir şekilde ona uydurmaya çalışıyorlar. Sandık neydi? Tanrı'nın varlığının sembolü, antlaşmanın işareti. Eriha Nehri'nde daha önce de söylediğim gibi yani sandık işe yaradı değil mi? Yani o kahinler sandığı aldıkları zaman ne yaptı? Tanrı mucizeler yaptı, zaferler verdi onlara. Ama o zaman Tanrı onlara buyurmuştu değil mi? Hani bunu yapın diye. Ama burada ne görüyoruz? Tam tersini insanlar bu sözü söylüyorlar. Tanrı değil. Hani antlaşma sandığını Şilo'dan getirelim. O zaman bu savaşı kazanacağız. Yani Tanrı'yı bir zafer tılsım yani bir tılsım gibi gördüler ve bu şekilde zafer kazanabileceklerini düşündüler. Kardeşler bunu net bir şekilde görmemiz gerekiyor ki burada Tanrı'nın kutsal armağanları ve onun bize verdikleri yani bereketler, simgeler, uygulamalar Tanrı'nın kendisinden daha önemli bir hale gelmeye başladığı zaman putlaşmaya başlar. Ve bugün de aslında bunu birçok inancın içerisinde görmek mümkün değil mi? Bugün etrafımızdaki bazı insanlara baktığımızda ne yapıyorlar? Kutsal topraklara gidiyorlar. Oradan işte kutsal topraklara gittiklerini zannediyorlar. Oradan kutsal su getiriyorlar. Kutsal nesneler topluyorlar. Ama kutsal bir yaşam aramıyorlar. Kutsal bir yaşam yaşamıyorlar değil mi? Adama sorduğun zaman ağzına domuz eti koymaz. Domuz eti kesinlikle öldürsen yediremezsin. Neden? Günah olduğu için. Ama bir bakıyorsun ki yani zina, şu, bu, her şey var. Hatırlıyorum komedyenin biri böyle söylüyordu. Dedi ki ya benim dedi işte şeyden İran'dan arkadaşlarım geldi dedi. Amerikalı bir komedyen. Ve dedi bize dediler bana dediler ki hadi bizi bir yerlere götür. İlk önce bir yemek yiyelim. Gittik diyor restoranta oturduk yemek yiyeceğiz. Bana ilk sordukları soru şu. Ya bunun içinde domuz eti var mı? Ben de dedim yok dedim. Yedik diyor yemek. Ondan sonra bana dediler ki hadi bizi bir eğlence mekanına götür. Kızların daha bol olduğu bir yere. Hani biraz önce domuz etinden bahsediyordun ama şimdi eğlenceden, zinadan bahsediyorsun. Yani bazen insanlar ne görüyoruz? Dükkanlarına böyle büyük çerçevelerle ayetler asıyorlar. Ama bir bakıyorsun içeride hile var, kandırma var, yalan var değil mi? Yani bazen astıkları şeyin kendilerini ne yapacaklarını, koruyacaklarını, bereketleyeceklerini düşünüyorlar. Ama yaşamlarına baktığın zaman o ilişkiyi göremiyorsun. Ve bu sadece dışarıdaki insanlarda değil. Bakın yani bunu kilisede de görmek mümkün. Yani bugün o zaman düşünelim kilisede sandık ne olabilir? Kilisedeki sandık ne olabilir? Yani kilise binası olabilir değil mi? Yani bakın ne güzel kilise binaları var. Yani işte çok gösterişli kilise binalarına sahip olabilirsiniz. Ama içeride gerçekten Tanrı var mı? İçi gerçekten gösterişli mi? Yani çok hizmet ediyor olabilirsiniz. Ama gerçekten Tanrı sizinle birlikte mi? Gerçekten o hizmetinizi bereketliyor mu? Bir pastör emekli olduktan sonra büyük bir ruhsal boşluğa düşüyor ve daha sonra şunu söylüyor. Diyor ki pastörken Tanrı'yla yaşadığımı sandım. Pastörlüğüm bitince Tanrı da gitti diyor. Pastörlüğüm bitince Tanrı da gitti hayatımdan. Yani asıl sorun Tanrı'yı kaybetmesi değil, Tanrı'yı rolüyle karıştırmış olmasıdır. Tanrı seni çağırır ama çağrın senin ya da hizmetin Tanrı değildir. Hizmetin Tanrı için olabilir ama hizmetin Tanrı değildir. Yani geçmişte yaşadığımız ruhsal deneyimler bugün sandık olabilir. Ya da vaftiz bugün sandık olabilir. Sen şu şekilde vaftiz olmadın diyerek yani reddedilen kişiler var bazı kiliseler tarafından. Yani vaftizin kimin için olduğu değil ama nasıl olduğu onlar için daha önemli. Yani adam vaftizi yani sen işte serpme vaftizi yapılarak yapılmışsın o zaman biz seni kabul etmeyiz diyor yani kiliseye. Düşünün vaftizi önemsiyor. Ama nerede hani Tanrı'nın buyruğu o kişiyi sevmen, kabul etmen, o kişiyle işte ilişki kurman konusu? Yani vaftiz onun için daha değerli hale gelebiliyor. Rabbin sofrası. Bugün Rabbin sofrasına çok önem verebiliriz. Ama Rabbin sofrasına önem verdiğimiz kadar gerçekten hayatlarımıza da ilişkilerimize de önem veriyor muyuz? Boynumuza taktığımız çarmıh olabilir değil mi? Haç olabilir. Yani haç bizim için çok değerlidir. Onu göstermek istiyor olabiliriz. Hatta bazı insanlar o haça kutsallık da yüklüyorlar değil mi? O haçın kendilerini koruyabileceklerine de inanıyorlar. Ama gerçekten o haçın temsil ettiği Tanrı hayatımızda var mı? verdiğimiz bağışlar, ondalıklar olabilir. Kilise üyeliği olabilir, değil mi? Çok enteresandı. Norveç'e gittiğim zaman Norveç'teki pastörle konuşurken, yani oradaki Hristiyanlık ve kiliseler hakkında konuşuyoruz. Pastör dedi ki bana, Norveç'te dedi herkes dedi yani kilise üyesidir dedi. Herkes dedi kilise üyesidir. Ama dedi kiliseye gelenlerin sayısı %10'dur. Nasıl oluyor o zaman bu dedim. Dedi ki herkes dedi hayatı boyunca kiliseye dedi muhakkak 3 kere gelir dedi. Ve her geldiğinde de o kilise onların üzerine bir şey atar. İşte ilk dedi doğduğunda gelirler vaftiz etmek için çocuğu. Kilise onların üzerine su atar. İşte evlendiklerinde gelirler. Kilise onların üzerine pirinç atar bereketli simgelemek için. Ve diyor öldüklerinde gelirler kilise onların üzerine toprak atar. Ama herkes ömrü boyunca kiliseye 3 defa gelir diyor. Yani kiliseye üye olmak onlar için çok önemli bir şey. Ama kiliseye gitmek, gerçekten kiliseyi yaşamak, gerçekten Tanrı'yla ilişki ne kadar önemli. Hatırlıyorum aynı şekilde bir gün İsviçre'ye gittiğimde Hans'la birlikte geziyoruz. Ve daha o zamanlar yeni pastör olduğum dönemlerdi. Ve bunları çok fazla ben bilmiyordum tabii ki. 2003 yılları falan. Ve Hans'la gezerken Hans bana kiliseleri gösteriyor. Ve dedi ki bak dedi şu kilisenin pastörü dedi imanlı dedi. Ne dedim? Bu kilisenin pastörü imanlı dedi. Yani imansız kilise pastörü de mi var? Yine bir ara Yunanistan'a gittiğimde orada birçok kiliseleri gezme fırsatımız oldu. Özellikle Ortodoks kiliselerini de. Oradaki pastör bana dedi ki birçok kişi dedi pazar günü dedi kiliselere gider, kiliseleri doldurur. Ama niçin giderler biliyor musun dedi? Oradaki kutsal suyla arınmak için istavros çıkararak hemen girişte kutsal bir su şeyi var. Ondan alıp arınmak için bir de Rabbin sofrasından almak için. Çünkü o kutsal suyla arındıkları zaman ya da o Rabbin sofrasından aldıkları zaman o yaptıkları eylemin kendilerini bir hafta boyunca yani bütün kazalardan, belalardan, kötülüklerden koruyup bereketleyeceğine inandıkları için. Ama o insanların Tanrı'yla olan ilişkilerini sorduklarında birçok kişi İsa'nın kim olduğunu bile tam olarak bilmiyor. Düşünün. Yani objeler ya da bunun gibi ritüeller o kadar önemsenmiş ki Tanrı'nın yerini almış. Bugün ben bunlar kötüdür demiyorum. Yani bu Rabbin sofrasından almak ya da bunun gibi çarmıh boynumuza asmak ya da bunun gibi eylemler kötüdür demiyorum. Ama bunları yaparken gerçekten bunların simgelediği Tanrı'ya, gerçekten ona değer verdiğimiz kadar, o şeylere değer verdiğimiz kadar veriyor muyuz? Bakın devam eden ayetlere baktığımızda, yani başka bir şey daha görüyoruz. Diyor ki, 4 ve 5. ayetlere baktığımızda Rabbin antlaşma sandığı halkın arasına geldiğinde ne oluyor? Buraya baktığımızda ne görüyoruz? Halkın büyük bir kutlama yaptığını görüyoruz. Hofni ve Pinehas ne yapıyor? O antlaşma sandığını getiriyor. Ordugaha varınca bütün İsrailler diyor öyle yüksek sesle bağırdılar ki yer yerinden oynadı. Yani orada büyük bir coşku var, büyük bir kutlama var. Rabbin sandığı halkın arasına gelmiş ve ne yapıyorlar? Bunu kutluyorlar değil mi? Kutlama yapılıyor ama Tanrı yok. İlginç değil mi? Yani orada ilahiler söyleniliyor, tapınma yapılıyor ama Tanrı orada yok. Tanrı orada yok. Yani orada bir birlik görüntüsü var. Tanrı'nın halkı görüntüsü var ama Tanrı aralarında yok. Yani o zaman görüyoruz ki yani her birliktelikte yaşadığımız o duygusallık da Tanrı'yı aslında simgelemiyor. Bugün burada mesela ilahiler söyledik değil mi? Bugün burada övgüler yükselttik. Gerçekten bunları nasıl yaptık? Ağzımızla mı? Yoksa aynı zamanda yüreğimiz de bunun içerisinde miydi? Ve bunu söylerken hayatımız da gerçekten bunu yansıtıyor muydu? Yani burada onu biz bilemeyiz. Ama dışarıda hayatımız gerçekten onu yansıtıyor muydu? Yani her birliktelik, her toplantı ya da her böyle Tanrı'yı yücelttiğimiz şeyin içinde Tanrı olmayabilir. Dikkat ederseniz kutsal kitapta Tanrı'nın aslında en sert sözleri putperestlere değil, halkına söylediği sözler değil mi? İbadet edip de onun kutsallığını hiçe sayan insanlara söylediği söz. Yeşaya 1. bölüme baktığımızda, Amos 5. bölüme baktığımızda Tanrı ne yapıyor? Halkına diyor ki, iğreniyorum diyor, sizin diyor birlikteliğinizden, kutlamalarınızdan ve yaptıklarınızdan diyor. Benim önüme gelip tapınıyorsunuz, adımı yücelttiğinizi ilan ediyorsunuz ama diyor yaşamlarınız benden uzak. O zaman diyor ben sizi tanımayacağım. Ben sizin kurbanlarınızı ve yaptığınız ibadetleri kabul etmeyeceğim. Ve bunu aslında İsa'nın hayatında da görüyoruz değil mi? İsa Yeruşalim'e girdiği zaman ne gördük? Orada büyük bir kutlama oldu değil mi? Eşeğin üzerinde, sıpanın üzerinde Yeruşalim'e girdiğinde herkes İsa'yı yüceltti. Hozana diyerek yüceltti. Orada mezmurlar okundu, kutlamalar yapıldı. Ama daha sonra o halk ne yaptı? İsa'yı çarmıha gerdi değil mi? Orada halk kutlama yaparken, bağırırken, onu yüceltirken İsa o halka bakarak ne dedi? Dedi ki Tanrı'nın dedi senin yardımına geldiği günü fark etmedin dedi. Kurtarıcının sana geldiği günü fark etmedin. Nasıl fark etmezler? Bak yani sen geldin diye işte kimi palmiye yaprakları serdi yere, kimi halılar serdi, kimi işte mezmurlar söyledi, yüceltti. Daha nasıl fark edecekler? Ama İsa diyor ki fark etmediniz. Çünkü bu kutlamaları yaparken diyor, yürekleriniz benden uzaktı. Ve daha sonraki üçüncü noktaya baktığımızda görüyoruz ki devam eden ayetlerde halk Tanrı'yı manipüle edeceğini düşündüler ve on antlaşma sandığını da alarak kahinlerle birlikte o savaşa girdiler ve daha da kötü bir sonuçla oradan ayrıldılar. 30 bin kişinin aslında öldüğünü görüyoruz. İlginç olan şey o antlaşma sandığı halkın arasına geldiğinde o çığlıklar duyulduğunda burada ne görüyoruz biliyor musunuz? Filistinliler yani Tanrı'dan korktular. İsrail'in Tanrısından korktular. Çünkü daha önce ne yaptıklarını bildiler. Ama imanlı olmayan halk Tanrı'dan korkarken Tanrı'nın halkı hiç onun kutsallığını, yüceliğini önemsemedi. Ve daha sonra bakıyoruz ki Hofni ve Pinahas'ın o savaşta öldüğünü görüyoruz. Kimdi onlar? Tapınakta çalışan kahinler ve yozlaşmış olan kahinlerdi değil mi? Ve orada aslında Samuel'in 3. bölümde söylediği yargının onların başına geldiğini görüyoruz. Aynı şekilde Eli haberi aldığı zaman İsrail'in o savaşı kaybettiğini, oğullarının orada öldüğünü ve Filistinlilerin de sandığı ele geçirdiğini duyduğu zaman Eli'nin de orada öldüğünü görüyoruz. Ve ondan sonra Pinahas'ın karısı ne yapıyor? Orada o haberi aldığında doğum yapıyor. Ve doğan çocuğun ismini İkavot koyuyorlar. Nedir o? Tanrı'nın yüceliği ayrıldı. Yücelik İsrail'den ayrıldı anlamına geliyor. Bugün bu bizim için ne anlama geliyor? Kardeşler, bugün hayatlarımıza bakalım. İsrailler gibi yapmayalım. Herhangi bir şekilde bu iman yolculuğumuzda, yani bir şeyler yolunda gitmediği zaman, hayatımızda ruhsal savaşları kaybetmeye başladığımız zaman ya da yanlış şeyler olmaya başladığımız zaman hayatlarımızda, yani gidip de Tanrı'yı temsil eden nesnelere kapılmayalım. Ya da Tanrı'yı temsil eden simgelere kapılmayalım. Ya ben gideyim işte kiliseye biraz daha ondalık vereyim, Tanrı belki bana yardım eder. Ya da dur ben gideyim biraz daha hizmet edeyim, bağış vereyim, insanlara destek olayım, hizmet edeyim. Tanrı belki benden hoşnut olur, beni düzeltir, bana yardım eder demeyelim. Ama Tanrı'yı gerçekten kişiliğini bilerek, kutsallığını bilerek, onu tanıyarak yüceltelim. Eğer Tanrı'yı tanımıyorsak ama tanrısal şeyleri yerine getiriyorsak, bunun Tanrı'nın gözünde hiçbir değeri yok. Yani buraya baktığımız zaman görüyoruz. Burada Tanrı halkını uyarıyor. Tanrı bizi uyarıyor. Ve biz gerçekten bu uyarıyı eğer ciddiye almazsak, o zaman biz de aslında hayatlarımızda Tanrı ile ilgili her şeyi yapıyor duruma gelebiliriz. Kiliseye gidebiliriz, ilahi söyleyebiliriz. Bütün hayatımızı bu şekilde yaşayabiliriz ama Tanrı'yı kaybedebiliriz. Gerçekten Tanrı sadece benim eylemlerimde ve dudaklarımda mı? Yoksa gerçekten hayatım da onu yansıtıyor mu? Tanrı'yı överken hayatımda görmezlikten geldiğim günahlar var mı? Tanrı'yı överken hayatımda bozuk olan ilişkilerim var mı? Tanrı'yı överken, yani onu ihmal ettiğim zamanlar var mı? Tanrı bana konuştuğunda onu duyuyor muyum? Onu işitiyor muyum? Onun isteğini yerine getiriyor muyum? Eğer yaşamımda onun isteğini yerine getirmiyorsam ama kiliseye geliyorsam, boynuma haç takıyorsam ya da bütün bu dini uygulamaları yerine getiriyorsam ama Tanrı yoksa yaptıklarımın hiçbir anlamı yok. Eğer sevgi yolunda yürümüyorsam, affetmiyorsam, eğer insanlara iyi davranmıyorsam, eğer gerçekten kardeşimi görmezlikten geliyorsam, eşimi, çocuklarımı ihmal ediyorsam günlük yaşamımda ya da sürekli gizli günahların içerisinde yaşıyorsam, o zaman benim de İsrail halkından bir farkım yok. O zaman zaferi beklemeyin. Tanrı'yı hiçbirimiz onlar manipüle edemediği gibi biz de manipüle edemeyiz. Siyahi bir adam, evsiz bir adam, yani üstü başı dağınık ve çok kötü bir durumda, kiliseye gitmek istiyor, Tanrı'ya ibadet etmek istiyor. Pazar günü kiliseye gittiğinde, yani orada onun işte o durumunu görenler, yani onu kiliseye almıyorlar çok pis koktuğu için ya da üzeri iyi olmadığı için. Ve adam tabii ki o kiliseye giremeyince üzülüyor. Çünkü Tanrı'yla ibadet etmek istiyor. Ve üzgün bir şekilde geriye dönüp yolunda ilerlerken sırtına bir şeyin dokunduğunu hissediyor. Geriye dönüyor, bir bakıyor ki İsa. Ve İsa ona diyor ki üzülme diyor. Beni de oraya almıyorlar diyor. Neden? Ne kadar aslında acı bir durum değil mi? Kilise var ama Tanrı yok. Hristiyan olduğunu söylüyoruz ama yaşamımızda o kutsallık yok, o yücelik yok. Tanrı bizi bundan uzaklaştırsın. Ve gerçekten ritüellere değil ama daha çok Tanrı'ya yaklaşalım. Tanrı'nın yüceliğini, kutsallığını arayalım. Ve Tanrı'yı kendi tarafımıza çekmeye değil, onun tarafında olmaya çalışalım.